Soru soran insan cevap veren kişiyi çok dikkatle dinler. Soru sorduğundan dolayı onun verdiği cevabı çok iyi anlar ve çok dikkat eder. İşte o anından istifade ediyordu Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Onlar neyi sorarlarsa sorsunlar. Peygamber neyi konuşacağını bilen adamdır. Millet neyi sorarsa sorsun. Hoca dediğin neyi konuşması gerektiğini bilen adamdır. Hastalar neyi sorarsa, neyi isterse istesin. Doktor hangi ilacı vermesi gerektiğini bilen insandır. Eğer onu bilmiyorsa doktor doktor değildir. Her sene başka bir kanun, her sene başka bir kanun. Toplumları kobay gibi kullanıyorlar. Çünkü siz insanı yaratmadınız. Allah'ın dünyasında Allah'tan başkalarının dediği mi olmalı? Hangisi doğrudur söyler misiniz?
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluh. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelen iftira olayını anlatmış idik. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden dolayı ona aşık olan kadın, evinin hanımı, evlerinde köle olarak bulunmuş olduğu o evin hanımı Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a aşık olmuş ve onun o büyük günaha girmesini ondan istemiş, fakat tertemiz olan Hazreti Yusuf Aleyhisselam Allah Azze ve Celle muhafaza etmiş idi. Kadın daha sonra yaptığından pişman olacağına, tevbe istiğfar edeceğine, kocası kendisine tevbe et bu günahından dolayı dediği halde zayıf olan kocasının zayıflığından istifade eden bu kadın, kocasının erkeklik yönünün zayıf olmasından dolayı, namusuna hakim olamamasından dolayı bundan istifade eden bu kadın hayasızlığa devam etmiş. Daha sonra saraydaki zengin kadınları da davet ederek Hazreti Yusuf'u onlara göstermiş ve işte ben böyle birine aşık oldum demiş idi. Tövbe edeceğine, bir daha yapmamak üzere karar vereceğine, Hazreti Yusuf'u bu günahtan uzak durduğundan dolayı tebrik edeceğine, benim ayağım kaydıysa da senin ayağın kaymadı, böylece büyük günahtan Allah bizi kurtardı diyeceğine, ona minnettar kalacağına onu tehdit etmiş, hem de kadınların yanında, çağırmış olduğu misafirlerinin huzurunda, evet dedi, ben ondan gam almak istemiştim, ben onun nefsinden murat almak istemiştim, o değil. Evet, bu yönüyle o masumdur ama yine de benim dediğim yapmayacak olursa sonuçta yine hapse girecektir demişti. Kadın bu kadar işi ileriye götürmüştü yani. Kocasının zayıflığından kaynaklanıyordu belki bu. Sarayın o kötü havası, şımarık insanların bir arada olması, hayasızların bir arada olmasından dolayı kadın bu kadar ileriye gidebiliyordu. Kocasından da çekinmiyordu, Allah'tan korkmadığı gibi. Utanmıyordu, sıkılmıyordu ve bir sürü kadının huzurunda bunları söyleyebiliyordu. Eğer benim dediğimi yapmayacak olursa yine onu hapse attıracağım diyordu. Kadının nasıl böyle konuşabildiğini kocasının daha sonra yaptığından da anlayabiliriz. Kocası Hazreti Yusuf'un tertemiz bir insan olduğunu anlamış olduğu halde, ey Yusuf sen bundan vazgeç, ey kadın sen de bu günahından dolayı tövbe et dediği halde, yine de daha sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı hapse atmayı uygun bulmuştur. Demek ki aslında adam böyle bir kadına layıktır yani. Aslında namusunu koruyamayan bir adamdır. Adam gibi olmayan bir adamdır. Her ne kadar devleti idare ediyorsa da karısını idare edemeyen bir adamdır. Devletin hazinesinin başındaysa da karısının başında olamayan bir adam. Karısına güya güzel davranmış, güya modern insanlar gibi, medeni insanlar gibi davrandığını zannediyor. Karısına sadece bu günahından dolayı tövbe et demekten başka hiçbir ceza vermeyen bir adam. Bu şekilde kendini çok modern, çok medeni zannediyor olabilir. Fakat karısının ya bu işi yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Ve daha sonrasında Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı hapse attırmak suretiyle güya kendi namusunu korumuştu. Milletin duyduğunu bildiğinden dolayı bu şekilde tanınmamak için vezirin karısı Yusuf'a aşık olmuş, ona saldırmış demesinler diye Hazreti Yusuf'u siyaseten hapse attırmış ve bu şekilde ona zulmetmiş idi. Eğer kendi namusunu korumak maksadıyla bunu yaptıysa, bunun başka yolları da olabilirdi. Bir kere zaten karısı bütün dünya alemin önünde bunun kendisinin yaptığını söylüyordu zaten. Dolayısıyla Hazreti Yusuf'u hapse attırmasının bir manası yoktu. Eğer Hazreti Yusuf hapse atılsın da onun güzelliğinden kendi karısı veya diğer kadınlar etkilenmez olsunlar, Hazreti Yusuf'un varlığı bir fitne konusu oluyor diye düşündüyse, Yusuf hapse atılsın ki kadınlar onun güzelliğinden kurtulsun diye düşündüyse, ona aşık olmaktan, bu kara sevdadan kurtulsunlar diye düşündüyse, halbuki bunun başka bir yolu da olabilirdi. Hazreti Yusuf'a zulmetmek yerine onu mesela azat edip oralardan uzaklaşmasını ondan isteyebilirdi mesela. Kendisinin kölesiydi. Onu azat edebilirdi. Ve buralardan git diyebilirdi ona. Benim karımın yanında daha fazla kalman uygun olmaz. Sen her ne kadar tertemizsen de karım öyle değil. O yüzden senin buradan uzaklaşman lazım diyebilirdi. Hazreti Yusuf'un namusunu korumuş olurdu bu şekilde. Ama o kendi namusunu düşündü. Güya düşündü. Hakikatte namusu zaten elinden gitmiş de haberi yoktu. Güya düşündüğünü zannediyordu. Ama bu arada Hazreti Yusuf'un namusunu kirletiyordu, farkında değildi. Bütün insanlar Hazreti Yusuf'u suçlayacaklardı belki. Fakat Allah Azze ve Celle buna müsaade etmedi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın tertemiz olduğunu bütün şehirde insanlar konuşmaya başladılar. Zaten karısının hayasızlığı o noktaya gelmişti. Ondan dolayı artık herkes biliyordu. Karısı herkesin huzurunda zaten bunu itiraf etmişti. Onun içindir ki artık onun yapmış olduğu bu önlemin hiçbir tesiri yoktu aslında.
Hazreti Yusuf Aleyhisselam hapse girecektir ama hapis aslında onun için bir rahmet olacaktır. O da belki bunun farkındaydı. Bir yerlere doğru sevk edildiğinin farkındaydı. Allah Azze ve Celle'nin kendisini bir yerlere götürdüğünü anlıyordu. Nasıl ki kardeşleri kendisini kuyuya atmışlardı, seslenmemişti. Oradan insanlar onu almışlardı. Oradan geçen kervan onu almış götürüyordu ve o onlara ben İbrahim'in torunu, İshak'ın torunu, Yakup'un oğluyum dememişti. İbrahim'i herkes tanırdı o bölgede, İbrahim Aleyhisselam'ı, dedesi İbrahim'i yani. Onun oğlu olan, kendisinin yani birinci sıradaki dedesi olan İshak'ı herkes tanırdı. Babası Yakup'u herkes tanırdı. O zaman da söyleyebilirdi aslında, ben İbrahim'in torunuyum, kimi götürüyorsunuz siz? Siz kimi köle yapıyorsunuz diyebilirdi. Ama o hissediyordu, Allah Azze ve Celle kendisini bir yere doğru sevk ediyordu. Bazen hissedebilirsiniz. Eğer geçmişinizi çok dikkatle düşünecek olursanız Allah'ın sizi bir yerlere doğru sevk ettiğini düşünebilir, anlayabilirsiniz. Nasıl ki Hazreti Musa Aleyhisselam Allah yönlendiriyordu. Dağlarda kaçıyordu, gidiyordu ve dağdaki tane kız görüyordu. Sonra onların babasının yanında, Şuayb Aleyhisselam'ın yanında kalacaktı. 10 sene ve ondan sonra Allah Azze ve Celle kendisine peygamberlik verecekti. Allah Musa'yı beşikteyken yönlendirdiği gibi, onun beşiğini Firavun'un sarayına doğru götürdüğü gibi, şimdi Hazreti Musa'yı gençliğinde yönlendiriyordu ve bir görev verecekti ona. Onun için nasıl ki Hazreti Musa'yı yönlendirdi Allah, Hazreti Yusuf'u da yönlendiriyordu ve büyükler bu yönlendirmeyi anlarlar. Kaderlerini dikkatle düşünenler, Allah Azze ve Celle'nin bizi bir istikamete doğru sevk ettiğini anlayabilirler. Hazreti Yusuf da anladığı için seslenmiyordu. Şimdi kadın kendisine iftira atacak, kendisini hapse attıracak, yine seslenmiyordu. Sadece ben diyordu, böyle bir şey yapmadım. O benden murat almak istedi, ben ondan değil. Zaten kadının süslü püslü olmasından da belliydi. Kadın Yusuf için özellikle süslenmişti. Kadının elbiselerinde hiçbir yırtık yoktu. Elbiseleri dağılmamıştı bile. Fakat Hazreti Yusuf'un elbisesi sırtından yırtılmıştı. Bütün bunlar gösteriyordu. Hem Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın o zamana kadarki ahlakı zaten belliydi. Herkes biliyordu Hazreti Yusuf'un hayasını. Bir yarının peygamberi olacak olan insan hali farklı olur. Allah Azze ve Celle peygamberimiz hakkında o sizin arkadaşınızdır buyurur. Arkadaşınızın dün nasıl olduğunu bilmez misiniz? Sizin aranızda büyüdü. Sizinle ömrünü tüketti. Aranızda 40 yıl kaldı. Bir defa yalan söylediğini gördünüz mü? İşte bu Allah Azze ve Celle'nin peygamberimizin peygamberliği konusunda sunduğu delillerden birisidir. O sizin arkadaşınızdır buyurur. وَمَا سَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Arkadaşınız mecnun değil. O sizin arkadaşınızdır. Aranızda büyüdü. O güne kadar hiçbir yalanın veya mecnunluğunu gördünüz mü? Şimdi Hazreti Yusuf hakkında aynı şey geçerliydi. Onların içinde kalmıştı ve yıllarca onların içerisinde kalırken onun ahlakını görmüşlerdi. Ondaki hayayı gördüklerinden dolayı ona bir şey söyleyemiyorlardı. Fakat Hazreti Yusuf Aleyhisselam hala kendisinin İbrahim'in torunu olduğunu söylemiyordu. İshak'ın torunu olduğunu söylemiyordu. O bölgenin insanları elbette ki duymuşlardı. Büyük peygamber İbrahim'i. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa ettiği zaman herkes Kabe'yi hacca geliyordu. Nasıl duyulmazdı İbrahim'in adı? İshak'ın adı, Yakup'un adı nasıl duyulmazdı? O eğer söyleseydi, ben onlardanım deseydi iş bitecekti belki. Fakat hala söylemiyordu. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kendisini bir istikamete doğru sevk ettiğini hissediyordu. Bakalım ne olacaktı? Allah Azze ve Celle onu nereye doğru götürüyordu? Hapse attılar kendisini. Dava adamlarının belki hayatlarında böylesi zamanların olması, böylesi durumların olması icap ediyor olabilir. Allah Azze ve Celle nasıl ki Hazreti Yusuf'u sarayda yarın vezir olacak olan Yusuf'u sarayda büyüttü, sarayın işlerinin nasıl olduğunu anlasın diye. Devlet nasıl idare ediliyor öğrensin diye. Siyaset nedir öğrensin diye. Yalancıları, sahtekarları tanısın diye. Saray insanların ahlakını anlasın diye. Sarayın bozulmuşluğunun farkına varsın diye. Onu oraya Allah Azze ve Celle yerleştirmiş idi. Şimdi de artık başka açılardan eğitilecekti. Şimdi artık iftiraya maruz kalacak ve bu şekilde bu da bir imtihan, aynı zamanda bir eğitim olacaktı. Yıllarca mahpuslarda kalacak, o da onun için bir eğitim olacaktı. Ve bu arada Hazreti Yusuf'un şanı şöhreti yayılacaktı. Allah Azze ve Celle onun adının duyulmasını isteyecekti bu şekilde. Ve yarın hapisten çıktığı zaman da artık insanlar ona daha çok hürmet göstereceklerdi. Allah Azze ve Celle öyle takdir ediyordu. Belki kadın başka bir şey murat ediyordu ama Allah ise başka bir şey murat ediyordu. Kendisi hapse girdiği zaman, işte o zaman وَدَخَلَ مَعْهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, onunla beraber iki tane genç de hapse girmişlerdi. قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّي اَرَانِ اَصُولُ خَمْرًا, onlardan biri dedi ki ben rüyamda gördüm ki şarap hazırlıyorum, şarap sıkıyorum. Yani üzüm sıkarken kendimi gördüm dedi. Rüyasını soruyorlardı Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a. وَقَالَ الْآخَرِ, diğeri de dedi ki اِنِّي اَرَانِ اَحَمِلُ فَقْوَ رَأْسِي خُبْزَ تَقْقُلُ تَيْرُ مِنْ, ben de başımda bir şey taşıdığımı gördüm, bir hubuz, bir ekmek taşıdığımı gördüm, kuşların ondan yediğini gördüm dedi. Başımda bir ekmek var ve kuşlar ondan yiyorlar. Sen bize bu rüyalarımızı tabir et dediler. نَبِّنَا بِتَعْو۪يلِ, bunun bize tevilini, yorumunu söyle dediler. Haber ver dediler. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ, biz seni ihsan edenlerden, muhsinlerden görüyoruz dediler. Sen iyilik yapan bir insansın ve yaptığın işi güzel yapan bir insansın dediler. Hem muhsinsin, güzel yapıyorsun, güzel işler yapıyorsun, aynı zamanda da ihsan ile yapıyorsun, yaptığın işleri de güzel yapıyorsun. Sen rüya tabir edecek olursan da güzel tabir edersin yani. Çünkü zaten senin bütün işlerin güzel. Bütün işleri güzel olanın mutlaka tabiri de güzel olacaktı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın takvasının farkına varmışlardı. Onunla beraber kala kala ondaki takvayı gördüler. Onun ahlakını müşahede ettiler. Yakından gördüler. Hiçbir rol yapmadığını ve daima aynı ahlakı taşıdığını gördüler. Namuslu bir insan olduğunu gördüler. Zaten herkes konuşuyordu Yusuf'un namusluluğunu. O kadar sarayda güzel kadınların içerisinde namusunu koruyabildiğini herkes konuşuyordu. Kadınların ona aşık olduğunu ama onun onlara pas vermediğini, Allah'tan korktuğunu herkes konuşuyordu zaten. İşte onlar da bunu duymuşlardı. Ey Yusuf diyorlardı, seni muhsinlerden görüyoruz. İyilik yapan muttakilerden görüyoruz seni. Hem yaptığın şeyleri güzel yaptığını görüyoruz. Namaz kılsan güzel kılıyorsun. Yaptığın işleri güzel yapıyorsun. Hazreti Yusuf Aleyhisselam hapisteyken de insanlara iyilik yapmaya devam ediyordu. Hapistekilerin hastalarını ziyaret ediyor, onlara iyilik yapmaya çalışıyordu. Daima onlarla beraber oluyor, onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. İşte bu zindanda olan arkadaşları onun bu hallerini gördükçe ona olan güvenleri artmıştı. Ve işte böyle söylediler, bizim bu rüyamızı tabir eder misin dediler. Demek ki rüyalarının sadık olduğunu hissetmişlerdi. Yoksa sadık olmayan rüyaları tabir ettirmeye gerek yok. Rüyayı gören insan gördüğü rüyanın sadık olup olmadığını hissedebilir. Gözün açtığı zaman o rüyanın berrak olup olmadığını anlayabilir. Ekseriyetle sadıka rüyalar kendisini hissettirir. Sadıka rüyalar vahyin çeşitlerinden bir çeşittir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurmuş ki, vahyin çeşitlerinden birisi de rüya sadıka rüyadır. Vahyin 46 cüzünden bir cüzdür sadıka rüyalar. Ondan dolayı sadıka rüyalar vahyin çeşitlerinden sayılmıştır. Onun içindir ki Allah Resulü daima sabah namazını kıldıktan sonra cemaate doğru dönüp de bugün sadıka rüya göreniniz var mı derdi. Sadıka rüyalara önem verirdi. Kendisi görmüşse onu da anlatırdı. Sadıka rüya görenler anlatsınlar buyururdu. Saklamasınlar. Eğer müjdeli bir rüya görmüşlerse onun Müslümanlarla paylaşsınlar. Kendilerini sevenlerle paylaşsınlar. Kendilerini kıskananlarla paylaşmasınlar. Kendilerinin düşmanlarını anlatmasınlar. Kardeşlerini anlatsınlar buyuruyordu. İşte şimdi Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara rüyalarını tabir edecekti ama fakat ondan evvel önemli bir mesele vardı. Peygamberlerin hepsinin ortak sünnetidir. Öncelikle önemli meselelere temas ederler. Önemli meseleyi anlatmadan tafsilata girişmezler. Öncelikle onlar için en önemli olan nokta neyse önce onu anlatırlar. Onların görmüş olduğu rüyanın bir peygamber için fazla bir ehemmiyeti olamaz. Onların görmüş olduğu rüya sadıka rüya da olabilir. Zaten de sadıka rüyaydı ve gerçekleşti. Sadıka rüya olsa bile yine de sonuçta onların şahıslarıyla ilgili bir meseleydi. Onların şahıslarıyla ilgili olan bu meseleyi çok fazla büyütmenin bir gereği yoktu. Onlar sonuçta o rüyaları onlara tabir ettiği zaman onunla karşı karşıya kalacaklar, kaderlerini yaşayacaklardı. Ama ondan evvel bilmeleri gereken tevhid akidesi vardı. Doktor hastaya tabi olmamalı, hasta doktora tabi olmalı ve hastanın sözüne bakmamalı, doktor kendi bildiğini söylemeli. Millet hastadır. Ekseriyetle şirk içerisinde olan insanlar çoktur. Bugün şirkin belki en yaygın şekli insanlara kulluk yapmak şeklinde cereyan etmektedir. İşte belki onun üzerinde özellikle durulması gerekmektedir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da onun üzerinde durdu. Birçok ilahlar mı iyidir, tek ilah mı iyidir diyecek onlara biraz sonra. Ey zindan arkadaşlarım diyecek, neden Allah'tan başka ilahlar tanıyorsunuz ki? Halbuki onlar kendisine rüyayı sormuşlardı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam onların verilen cevabı çok iyi anlayacakları bir anlarını yakalanmış olduğundan dolayı hemen öncelikle en önemli meseleyi anlatmak istedi. Soru soran insan cevap veren kişiyi çok dikkatle dinler. Soru sorduğundan dolayı onun verdiği cevabı çok iyi anlar ve çok dikkat eder. İşte o anından istifade ediyordu Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Kendisine bir soru sormuşlardı ve o anda bütün antenlerini açmışlardı tabiri caizse. Artık o anda Yusuf'un vereceği cevabı anlayabilirlerdi. Belki başka bir zamanda aynı şeyler anlatsaydı o kadar dikkatli olmayacaklar. O kadar iyi anlamayacaklardı. Fakat o anda çok iyi anlayacaklardı. Yusuf Aleyhisselam bunu biliyordu. Onun için işte onların en iyi anlayacakları o an yakalamıştı ve en önemli davayı anlattı onlara. Bazı hocaların anlattığı gibi basit meselelerle uğraşmadı yani. Abdestle namazla uğraşmadı yani. Tafsilata ait meselelerle uğraşmadı. Şirk içerisinde olan insanlara evvela tevhidin anlatılması lazım. Tevhidi anlamış insana anlatılır namaz ve abdest gibi meseleler. Ahlakla ilgili meseleler, cennetin tasviri gibi bir takım meseleler, sahabenin başından geçen bir takım olaylar, sahabe hayatından tablolar yani, meseleyi anlamış insanların hakkıdır. Tevhidi anlamamış olanların böyle meselelerle uyutulması doğru olamaz. İşte o zaman din afyon gibi olmuş olur. Siz insanlara tevhidi anlatmadan, Allah'tan başka bir otoritenin olmadığını öğretmeden, Allah'tan başka bir Rabbin olmadığını öğretmeden, eğer onlara tafsilata dair meseleleri öğretecek olursanız, ahlaka ait bir takım meseleleri, fazilete dair bir takım meseleleri, cennete cehenneme dair bir takım meseleleri öğretecek olursanız, onları uyutmuş olursunuz. Nice hocalar vardır ki bugün televizyonlarda anestezist görevi görmektedirler. İnsanları uyutma görevi görmektedirler. İşte peygamberler nasıl konuşuyorlardı? Ne üzerinde duruyorlardı? İşte Kur'an bize o mesajı veriyor. Onlar neyi sorarlarsa sorsunlar. Peygamber neyi konuşacağını bilen adamdır. Millet neyi sorarsa sorsun. Hoca dediğin neyi konuşması gerektiğini bilen adamdır. Hastalar neyi sorarsa, neyi isterse istesin. Doktor hangi ilacı vermesi gerektiğini bilen insandır. Eğer onu bilmiyorsa doktor, doktor değildir. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı görüyoruz. Onlara ne anlatılması gerekiyorsa işte onu anlatacak. Dedi ki onlara, قَالَ لَا يَأْتِيكُمَ تَعَامٌ تُرْزَقَانِ اِلَّا نَبَّعْتُكُمَا بِتَعْو۪يلِهِ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَكُمَا. Size dedi o rızıklanacağınız, o taamınız, o yemeğiniz gelmeden evvel ben size sorduğunuzun tevilini, yorumunu söyleyebilirim, merak etmeyin. Yani Allah Azze ve Celle bana onun ilmini öğretmiştir. Ben onu bilmediğimden dolayı konuyu değiştiriyor değilim yani. Sizin sorduğunuz soruyu bilmediğim için başka konuya, bildiğim meseleye çekiyor değilim yani. Ben sizin sorduğunuz soruya da cevap vereceğim. Fakat ben ondan evvel size bir şeyler anlatmak istiyorum diyordu. Rızıklanacağınız o rızkınız size daha gelmeden evvel ben size başınıza gelecek olanın haber vermeden evvel yani sizin kaderiniz size açıklanmadan evvel sizin rızkınız size daha gelmeden siz daha onu yemeden yani sizin kaderiniz sizin başınıza gelmeden ondan evvel ben size bir şeyler açıklamak istiyorum. Sizin sorduğunuz sorunun cevabını biliyorum. Allah Azze ve Celle bana rüyaların tevilini öğretmiştir. Fakat ben size ondan daha önemli bir mesele aktarmak istiyorum. ذَٰلِكُمَ مِمَّ عَلَّمَنِ رَبِّي Bu dedi, bana Rabbimin öğrettiği ilimlerdendir. Marifet bende değil yani. Ben sizin rüyalarınızı tabir edeceğim ama bilesiniz ki bu benden değil. Rabbimin bana verdiği bir lütuftur bu. İlmin kaynağı odur. Siz bana rüyaları soruyorsunuz. Ben size ilmin kaynağını evvela anlatmak istiyorum. İlmin kaynağı Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla öncelikle ben size o ilmin kaynağından bahsetmek istiyorum. Siz madem ki bana soruyorsunuz, öncelikle ben Rabbimi size anlatmak istiyorum. Sizin rüyalarınızın tabiri çok önemli değil benim için. Bir dava adamı için bir şahsın kendisiyle ilgili olan mesele çok önemli olmamalı. Onların şahsi meseleleri çok fazla önemli olmamalı. Tevhidi bilmeyen insanlara evvela tevhidi anlatmak en önemli mesele olmalı. Bir dava adamı için milletin namazı, abdesti, abdestteki bazı ufak tefek tafsilattaki bir takım hatalar, onlar üzerinde çok durulmamalı. Namazdaki ufak tefek tafsilata dair meseleler, onlar üzerinde çok durulmamalı. Asıl durulması gereken mesele üzerinde durulmalı. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam onun üzerinde duracak. Ve onlara dedi ki inni teraktu millete kavmin la yu'minuna billah ve hum bil ahireti hum kafirun. Ben dedi evvela size şunu belirteyim ki Allah'a iman etmeyen milletin dinini terk ettim. Allah'a iman etmeyen o milletin dinini terk ettim ben. Dolayısıyla ben öncelikle terk ettiğim şeyi size söylüyorum. Allah'a ahirete iman etmemiş olan ve onlar ahireti de inkar etmektedirler. Ahireti inkar edenlerin ta kendileridirler. Ben onların dinini terk ettim dedi Hazreti Yusuf. Aslında onlar çok iyi biliyorlardı ki o millet Allah'ı kabul ediyordu. Hazreti Yusuf bunları söylediği zaman onlar anlıyorlardı. Yusuf Aleyhisselam biliyordu. Bir şeyler anlatmak istiyordu onlara. Elbette ki o millet Allah'ı kabul ediyorlardı. Hatta hatırlayın o kadının kocası ne demişti karısına? İstagfir li zenbik dememiş miydi? Ey kadın sen de günahından dolayı Allah'a tövbe istiğfar et demedi mi? Bunlar Allah'ı bilen bir toplumdular. Fakat dediğim gibi Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorlardı bir kısmı. Allah'ı Rezzak olarak kabul ediyorlardı ama Allah'ı ilah olarak, Rab olarak görmeyenler çoktu. Allah Azze ve Celle'yi kainatın sahibi olarak görüyor. Ama insanlara kanun koyan bir ilah olarak, Rab olarak görmek istemiyorlardı. Allah'tan bağımsız olmak istiyorlardı. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam, ben diyordu böyle bir anlayışı terk ettim. Siz de terk edin demek istiyordu yani. Ey zindan arkadaşlarım, siz de terk edin. Allah'ı sadece yaratıcı olarak görmeyin. Sizin hayatınızı tanzim eden, kanunlar gönderen bir Rab olarak kabul etmelisiniz. Sizin doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün yaşadıklarınızla ilgili kanunlar koymuş olan bir Rab olarak göreceksiniz. Öyle görmeyecek olursanız, sadece yaratıcı olarak görecek olursanız, hayatınızda hiçbir müdahalesi olmayan Allah, Allah mıdır? Kainatı idare edip de seni idare etmeyen, seni başıboş bırakmış olan Allah, Allah mıdır? Böyle bir ilah düşünülebilir mi? Kainatta bir sineği bile başıboş bırakmayan Allah'ın, kainatın en şerefli varlığı olan insanı başıboş bıraktığı düşünülebilir mi? Kainatın ilahı olacak da, Rabbi olacak da insanların Rabbi olmayacak, böyle bir şey düşünülebilir mi? Ben dedi böyle bir dini, böyle bir anlayışı terk ettim. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اَبَيْ اِبْرَاهِيمِ وَاِسْحَقَ وَيَاقُوبِ Ve ben dedi İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Atalarından şimdi ilk defa bahsediyor buradan. Daha evvel bahsettiğine dair elimizde bir delil mevcut değil. Daha evvel acaba hiç söylemiş miydi? Kur'an bahsetmiyor ondan. Bildiğimiz kadarıyla hiç söylemedi. İlk defa şimdi burada söylüyor. Artık görev kendisine verilmiş demek ki. Büyük ihtimalle hapisteyken Allah Azze ve Celle kendisine peygamberlik vermişti. Her ne kadar bundan evvelki ayetlerde hatırlayın. Ergenlik çağına eriştiği zaman biz Yusuf'a ilim ve hikmet verdik buyurulmuş idi. Bazı alimler oradaki ilim ve hikmet ifadesini nübüvvet olarak anlamışlardır. Peygamberliğin verildiğini, yani ergenlik çağına gelir gelmez, peygamberliğin verildiği şeklinde anlamışlardır. O zaman da ifade etmiştim. Her ne kadar ihtimal ise de zayıf bir ihtimal. Çünkü o zamana kadar Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın tebliğ yaptığını görmüyoruz. Ergenlik çağına ulaşmış olabilir. Fakat mesela şimdi burada hapiste konuştuğu gibi davayı anlatan bir peygamber gibi görmüyoruz bundan evvelki hayatından. O zaman da biliyordu Allah'tan başka ilah olmadığını. Ama henüz daha görevlendirilmemiş idi. Henüz daha nübüvvet kendisine verilmemişti büyük ihtimalle. Hem zaten diğer peygamberlere de bakalım. Ergenlik çağına erişir erişmez hangi insan mesela peygamber yapılmıştır? Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam ergenlik çağına erişir erişmez mi peygamber yapıldı? Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam ergenlik çağına erişir erişmez mi? Mesela Peygamberimiz ergenlik çağına erişir erişmez mi peygamberlik verildi kendisine? Ekseriyetle durum böyle değil. Olgunluk çağına eriştikten sonra Hazreti İsa Aleyhisselam 30 yaşına gelince, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına gelince, Hazreti Musa Aleyhisselam ona yakın yaşlardayken peygamberlik verildi. Ergenlik çağına erişir erişmez değil. Reşit olunca, olgunlaşınca, akıl bali olmak başka bir şey, reşit olmak başka bir şey. Peygamberlik reşit olmayı gerektiren bir görevdir. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın reşit olduğunu görüyoruz artık. Hapiste yaklaşık olarak 20 yaşlarındayken hapse girmiş idi. 13-14 yaşlarında yahut da 16-17 yaşlarındayken kuyuya atılmış idi. Oradan götürülmüş ve sarayda birkaç yıl kaldıktan sonra hapse atılmıştı. Yaklaşık 20-21 yaşlarındayken hapse atıldı. Ve orada 9-10 sene kadar kalacak ve 30 yaşlarındayken hapisten kurtulacaktır. Bu şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam artık dininden bahsetmeye başlıyor. Tebliğe başlıyor. Bütün tebliğcilere de örnek bir tebliğ yöntemiyle. Ey zindan arkadaşlarım, ben diyordu şu yanlış dini terk ettim. İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un dinine uydum. O yüzden siz de gelin ona uyun diyordu onlara. Sizin dininizi terk ettim demiyordu onlara açıkça. Onların kalplerini kırmak istemiyordu bu şekilde. Fakat onlara bir şey anlatıyordu. Ben diyordu terk ettim falan dini. Aslında o din o adamların diniydi. Fakat sizin dininizi terk ettim demek tebliğ metoduna uygun düşmezdi. O yüzden kalpleri kırılmasın diye ben şu dini terk ettim diyor. Dininizi terk ettim demiyordu. Bu şekilde artık onlara tevhidi anlatmaya başlamıştı. مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْ Bize yakışmaz ki diyordu Allah'a bir şeye ortak koşalım. Allah Azze ve Celle beni İbrahim'in torunu yapmış, İshak'ın torunu yapmış, Yakub'un oğlu yapmışken ben ve atalarım Allah'a şirk koşmadık. Bize yakışmaz ki bize Allah böyle bir makam vermişken, peygamberlikle bizi şereflendirmişken, bize hakikatleri öğretmişken, tevhidi öğrenmiş olduktan sonra bizim artık bu saatten sonra Allah'a ortak koşmamız bize yakışmaz ki. ذَلْكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ Bu dedi bize Allah'ın bir lütfudur ve insanlara da Allah'ın bir lütfudur. Bu şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara tebliğ ediyordu. Bu diyordu yani peygamberlik Allah'ın bir lütfudur. Babalarıma verdi bunu. Dedelerime verdi bunu. Şimdi de bana verdi. Bu Allah'ın bir lütfudur. Peygamberliğin verilmesi Allah'ın bir lütfudur. Ve Allah Azze ve Celle'nin onu peygamber seçmesi, ona Allah'ın bir lütfu olduğu gibi diğer insanlar için de bir lütuftur. Ona vahyin gelmeye başlaması Allah'ın bir lütfudur. Ama aynı zamanda insanlara da bir lütfudur. Çünkü insanlar vahyin sayesinde doğru istikameti tutturabilirler. Aksi halde doğruyu bulamayacaklar. Ondan dolayı hem o peygambere Allah'ın bir lütfu olmaktadır, hem de aynı zamanda insanlara Allah'ın bir lütfu olmaktadır bir insanın peygamber seçilmesi. Dolayısıyla insanların en önemli ihtiyacını Allah'ın düşünmemiş olması mümkün değil. İnsanların A vitaminine ihtiyacı varsa Allah Azze ve Celle onu düşünmüş. Binlerce çeşit varlık yaratmış insanların A vitamin ihtiyacı için. B vitaminine ihtiyaçları varsa onu da düşünmüş. Ne kadar ihtiyaçlar varsa, gözleri güzeli görmeye ihtiyaç duyduğundan Allah binlerce güzel şey yaratmış. Kulakları güzel ses duymaya ihtiyaç duyduğundan Allah Azze ve Celle güzel sesler yaratmış. Allah insanın bütün ihtiyaçlarını düşünmüş de en önemli ihtiyacı olan sırat-ı müstakim üzere gitme ihtiyacını düşünmemiş olabilir mi? Doğru yol üzere gitmeyi düşünmemiş olabilir mi? İnsanları başıboş bırakabilir mi? İnsanların bedenlerinin, midelerinin ihtiyacını düşünen Allah nasıl olur da onların kalplerinin ihtiyacını düşünmez? Nasıl olur da onların ahireti için gerekli olan sırat-ı müstakimi onlara göstermez? İnne aleyna lel huda buyuruyor Kur'an. Doğru yolu göstermek bizim üzerimize bir vazifedir. Sizin üzerinize vazife değil ey insanlar. Bizim üzerimize vazifedir buyuruyor Kur'an. İşte onun için Hazreti Yusuf Aleyhisselam dedi ki, bana peygamberliğin verilmesi Allah'ın bir lütfu. Aynı zamanda size de Allah'ın bir lütfudur. Çünkü benim sayemde, Allah'ın bana verdiği vahiy sayesinde siz doğru yolu bulacak ve medeni insanlar olacaksınız. Başka ilahlardan kurtulacaksınız. Doğru yolu bulacaksınız. Hayvanca bir hayat yaşamaktan kurtulacaksınız. Sırat-ı müstakine ulaşacaksınız. Batı medeniyetinin bugün yaşadığı gibi inhum illa kel en'am belhum edallu sebile. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta yol bakımından daha da kötüdürler. Onların yaşadığı hayat hayvanların bile yaşamayacağı bir hayattır. İşte Allah size peygamber göndermek suretiyle, eğer anlayacak olursanız, size büyük bir lütufta bulunmuştur. Doğru yolu size göstermekle insanca yaşamanın yolunu göstermiştir. Ama maalesef velakin ekseren nâsı lâ yeşkurun. İnsanların çoğunluğu bunu anlamaz ve şükretmezler. Allah onlara bir medeniyet gönderir, onlar şükretmezler. Onlar Allah'ın gönderdiği medeniyete tabi olacaklarına, kendileri gibi insan olanların ortaya koyduğu kanunlara tabi olmayı tercih ederler. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği medeniyetin temellerini Allah'tan alacaklarına, peygamberden alacaklarına, vahye tabi olacaklarına, gökten alacaklarına, onlar tutarlar batıdan alırlar. Allah'ın kriterlerini Kur'an'dan alacaklarına, medeniyetin kriterlerini Kur'an'dan alacaklarına, onlar tutarlar batıdan Kopenhag kriterleri alırlar. İnsanların çoğunluğu Allah'a şükretmezler. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği o kanunların medeniyetin kanunları olduğunu, o akidenin medeniyetin temeli olduğunu anlamazlar. Anlamak istemezler. Ve bundan dolayı da onlar şükredici kullar sınıfından sayılamazlar. Allah Azze ve Celle bize bir medeniyet göndermiş idi. Peygamberler bunun için gönderildiler. Medeniyetin yolunu göstermek üzere gönderildiler. Siz eğer Allah'ın gönderdiği kriterleri bırakır da batının kriterlerini alacak olursanız insanları, Müslümanları dinlerinden şüpheye düşürürsünüz. Demek ki Kur'an'la bir yere varılamıyor. Batının kriterleriyle bir yere varılabilir belki demelerine sebep olursunuz. Bunun hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz? Allah Azze ve Celle bunun hesabını soracak. insanları dinlerinden şüpheye düşürenlerden, batıdan kriter alanlardan, Kur'an'ın kriterlerini bırakıp da batının kriterleriyle bir yere varılacağına inanan yahut da buna inanmadığı halde sadece nefsine uygun bir hayat yaşayabilmek için o kriterleri alanlar, Allah'ın kriterlerine razı olmayanlar, Allah Azze ve Celle onlara benim kullarımı neden saptırdınız diye hesap soracak. Kıyamet gününde onlara bunun hesabı sorulacak. Hatta bu dünyada da nicelerine Allah Azze ve Celle bunun hesabını sormuştur. İnsanların çoğunluğu Allah'ın göndermiş olduğu nizamın onlar için bir lütuf olduğunu anlamazlar ve Allah'a bundan dolayı şükretmezler. Ya sahibe isticin, onlara diyordu ki ey zindan arkadaşlarım, ey zindandaki iki arkadaşım, erbabu muteferrikuna hayrun emillahul vahidul kahhar, birçok ilahlar mı iyidir yoksa bir tek ilah mı iyidir, vahid olan, tek olan ve kahhar olan Allah mı daha iyidir yoksa birçok ilahlar mı daha iyidir? Bunu kime söylüyordu Hazreti Yusuf? Köle olan iki tane arkadaşına söylüyordu. Bunlar hapse atılmış olan iki kişiydiler. Bunlar bir takım suçlarından dolayı hapse atılmış da olabilirler. İftiradan dolayı atılmış da olabilirler. Her neyse, bir takım rivayetlerden bunların birisinin fırıncı olduğu, birinin de aşçı olduğu, sarayda birinin yemek yaptığı, diğerinin de ekmek pişirdiği bildirilmiştir. Bunların yaptıkları yemekte ve yaptıkları ekmekten bir takım başka maddeler çıkınca kralın kafasının bozulduğu ve bunlar hapse attırdığı bir takım rivayetlerde gelmiştir. Her neyse, sonuçta bunlar hapse atılmış olan kimseler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam onların gönlüne, kalplerine girebilmek için bir tebliğcinin üslubuyla konuşuyor. Ey zindan arkadaşlarım diyordu. Ey arkadaşlarım diyerek onların gönüllerini fethediyordu öncelikle. Zaten onlar Yusuf'u seviyorlardı. Ve Yusuf Aleyhisselam da onlara onları sevdiğini ifade ediyordu bu şekilde. Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara diyordu ki erbabun muteferrikun, farklı farklı Rabler mi daha iyidir yoksa tek Rab olan Allah mı daha iyidir? Sizin yani birçok ilahınız, birçok Rabbiniz olmuş olsaydı o mu daha iyi olurdu? Birçok Rab'den, birçok efendiden yani birçok kraldan emir alsaydınız o mu daha iyi olurdu? Yoksa bir tek Rabbiniz olsa yani bir tek efendiniz olsa o mu daha iyidir? Onlar bu cevabı çok güzel anlıyorlardı. Onlar bunu çok iyi anladılar. Çünkü onların başındaydı bu. Çok iyi anlıyorlardı. Gerçekten de eğer birçok Rab olsaydı, efendiler olsaydı, birçok kanun koyucuları olsaydı, elbette ki onlar çok daha zor durumda kalacaklardı. Onu anlıyorlardı. Ama Hazreti Yusuf Aleyhisselam onları tek bir Rab'be davet ediyordu. Nasıl ki demek istiyordu, onlara akli bir delil getiriyordu. Onların akıllarına hitap ediyordu. Hem onların kalplerine hitap etti hem de akıllarına hitap etti. Hitabetten bu önemli bir kuraldır. Hem kalplere hitap olmalı hem de akıllara hitap olmalı. Konuşmalar sadece kalplere hitap etmemeli. Sadece insanlara ağlatılmamalı. Sadece insanların gönüllerine değil aynı zamanda akıllarına hitap edilmeli. İlmi delillerle, akli delillerle onlara hitap edilmeli. Neden sadece Allah Azze ve Celle'nin dediği olmalı? Neden insanların dediği değil Allah'ın dediği olmalı? Çünkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğinin olması gerekmez mi? Allah'ın dünyasında Allah'tan başkalarının dediği mi olmalı? Hangisi doğrudur söyler misiniz? Allah'ın dünyasında Allah'tan başkasının dediği mi olmalı? Bu mu daha doğrudur yoksa Allah'ın dediğin olması mı daha doğrudur? Bir yerin sahibi kimse orada onun dediği olmaz mı? Bu gömlek benimse benim dediğim olmuyor mu? İstersem atarım, istersem satarım. Madem ki benimdir, benim dediğim olur. Bir şeyin sahibi kimse onun dediği olur. Tasarruf etme hakkı ona aittir. O halde madem kainat Allah'ındır, insanlar Allah'ın kullarıdır. Madem ki her şey O'nundur, o halde O'nun dediği olmalı. Bunu akıl da kabul etmiyor mu? Bunu vicdan da kabul etmiyor mu? Hem akıl hem kalp bu gerçeği kabul etmez mi? Hem sadece bu kadar değil. Her şeyin en iyisini bilen Allah Azze ve Celle değil midir? Mesela bir saati en iyi bilen onu yapan değil midir? Bir uçağı en iyi bilen onu yapan değil midir? Televizyonu en iyi bilen onu yapan değil midir? Madem ki insanı da Allah Azze ve Celle yaratmış, inşa etmiştir. O halde Allah'tan daha iyi kim bilebilir? O halde en iyi bilen Allah ise onun dediği gibi olması gerekmez mi? İnsanın neye ihtiyacı var, neye ihtiyacı yok? Kim bunu Allah'tan daha iyi bilebilir? Allah'tan daha iyi bilebilecek olan var mı? Kur'an birkaç yerde sorar. اَاَنْتُمْ اَعْلَمَ اَمِ اللّٰهِ Allah mı daha iyi bilir yoksa siz mi? Allah mı? Allah mı daha iyi bilir yoksa siz mi? Kur'an bu soruyu sorar ve cevabı bunun bellidir. Hakikatte bu bir soru değil. Bu insanlara tevhid akidesinin doğruluğunun ispatıdır. Çünkü herkes Allah'ın daha iyi bildiğini zaten bilmektedir. Madem ki Allah daha iyi bilir, o halde bırakın Allah'ın dediği gibi olsun. İnsanların sahibi değilsiniz ki sizin dediğiniz olsun. Siz yaratmadınız ki sizin dediğiniz olsun. Hem Allah'tan daha iyi biliyor değilsiniz ki sizin dediğiniz olsun. Hem sizin menfaatleriniz de var. Siz kendi menfaatlerinize göre idare edersiniz. Siz kendi menfaatlerinize göre kanunlar koyarsınız. Öyle birisi kanun koymalı ki onun hiçbir menfaati olmamalı. Hiçbir menfaati olmayan bir zatın dediği olmalı. Fakirler kanun koysa kendi menfaatine göre kanun koyar. Zenginler kanun koysa kendi menfaatine göre. Reisler kanun koysa kendi menfaatine göre. Diktatörler kanun koysa kendi menfaatine göre. Ama Allah'tır ki hiçbir menfaati olmayan. Öyle bir zat kanun koymalı ki onun hiçbir menfaati olmamalı. Ona hiç kimse sen kendi menfaatine göre kanun koyuyorsun diyememeli. İşte hiçbir menfaati olmayan sadece ve sadece Allah'tır. Allah'tan başka herkesin bir menfaati vardır. Allah'tan başka herkes hata edebilir. Ve bütün insanlar eşit olduğu halde bir tek Allah'tır insanlarla eşit olmayan. Birileri kanun koysa diğerleri itiraz edebilir. Sen neden kanun koyuyorsun da ben kanun koyamıyorum diyebilir. Öyle bir zat kanun koymalı ki o halde hiç kimse ona ben seninle eşitim diyememeli. İşte o sadece Allah'tır. Hiç kimsenin seninle eşitim diyemeyeceği Allah'tır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kriterleri yeryüzünde geçerli olmalı. Sadece namazı emretme hakkına sahip değil. Sadece zekatı orucu emretme hakkına sahip değil. Sadece başörtüsünü emretme hakkına sahip değil. Allah Azze ve Celle bütün meselelerde kanun koyma yetkisine sahiptir. Ve onun dışında konulmuş olanların hepsinin sonu hüsranla bitmektedir. Ve milleti daima bir kobay gibi kullanmaktadırlar. Her bir adam geliyor bir kanun koyuyor. Her birinin koyduğu kanun millete bir iğne vurmaya benziyor. Olmadı başka bir iğne, olmadı başka bir ilaç, olmadı başka bir ilaç. Her sene başka bir kanun, her sene başka bir kanun. Toplumları kobay gibi kullanıyorlar. Çünkü siz insanı yaratmadınız. İnsan üzerinde ömrünü vermiş olan Alex Carroll'ın da dediği gibi. Biz insanı tanımıyoruz. Sosyalist medeniyet insanı tanımıyor, yakında çökecektir dedi. Ama işin acı tarafı şudur ki biz Batı medeniyeti olarak biz de insanı tanımıyoruz dedin. Biz de insanı tanımıyoruz ve dolayısıyla bizim de kurmuş olduğumuz medeniyet insana uygun olmadı. İnsana huzur veremedik. Bazı medeniyetler var ki insanoğlunun huzurunu alıp götürmüştür. Bazı medeniyetler var ki insana huzur vermiştir. Bazı medeniyetler var ki kadını kadınlıktan çıkarmış, erkeği erkeklikten çıkarmıştır. Bazı medeniyetler var ki o medeniyetlerde madde manadan üstün tutulmaktadır. Bazı medeniyetler var ki o medeniyette insanların bütün düşündüğü şehvetleri haline getirilmiştir. Kadınlar daima çırılçıplak gezdirilmek suretiyle insanlar ruhi yönünü geliştireceğine daima şehvetleri tahrik edilmiş. İnsanlar hayvanlaştırılmaya çalışılmıştır. Bunlara medeniyet denilemez. İşte insanları kobay gibi kullanıyorlar. İstedikleri gibi idare edebilmek ve insanları uyutabilmek için, insanların başında diktatörlüklerini yürütebilmek için, saltanatlarını devam ettirebilmek için insanları uyutmaları gerekiyor şehvetleriyle. İnsanları uyutmaları gerekiyor sahte dinlerle. İnsanları uyutmaları gerekiyor yanlış ideolojilerle. İnsanları uyutmaları gerekiyor müzik ile, spor ile ve diğerleriyle. İnsanlara daima anestezi yapmaları gerekiyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği kitap insanları uyutan bir kitap değil, uyandıran bir kitaptır. Eğer bir hoca insanları anlattıklarıyla insanları uyutuyorsa bilesiniz ki o İslam'ı ve Kur'an'ı anlatmıyor demektir. İslam ve Kur'an uyutmaz, uyandırır. Uyutan İslam, İslam değildir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam insanları uyandırmaya çalışıyordu. Onlara dedi ki birçok ilahlar mı iyi, Rabler mi iyidir yoksa tek olan, vahid olan, kahhar olan Allah mı? Bir Allah'ı Rab olarak kabul etseniz kurtulacaksınız başka sahte Rablerin kulluğundan, kula kulluk yapmaktan kurtulacaksınız. Düşünün mesela, bakın burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam Rabler ifadesini kullanıyor. Rabler ifadesini. Demek ki onların yani aslında belki secde etmiyor olabilirler kendi reislerine. Rab olarak gördükleri reislerine secde etmiyor olabilirler. İlla da secde ediyor olmanız gerekmiyor yani. Onların önünde iki büklüm olmanız gerekmiyor. Eğer onlar Allah'ın helallerini haram yapıyorlarsa, haramları da helal ediyorlarsa, Allah'ın hükümlerine uymuyorlarsa, Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini değiştiriyorlarsa, haramları serbest bırakıyorlar, Allah'ın helallerini ya da farzlarını ise yasaklıyorlarsa, her kim de onlara itaat ediyorsa, işte bu itaatleri ibadet olur. Onlar onların Rabbi olmuş olur. Bunlar da onların kulu kölesi olmuş olurlar. İlla da onlara Rabbim demeleri gerekmiyor. Onların önünde rükû ve secde etmeleri gerekmiyor. Onların helal ve haram koyma hakkını onlara verdikleri zaman Allah Azze ve Celle'ye isyan etme yetkisini, Allah'a karşı gelme yetkisini, Allah'ın haram dediğini serbest bırakma yetkisini, Allah'ın farz dediğini yasaklama yetkisini onlara verecek olurlarsa, madem ki onlar reisimizdir, Allah'ın haramlarını helal edebilir, farzlarını haram edebilir gibi düşünüyorlarsa, işte o zaman onları Rableştirmiş olur. Kendileri de onların kulu olmuş olur. Ve yapmış oldukları itaat de onlara ibadet hükmüne geçer. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara bunu anlattı. Dedi ki, siz dedi, مَا تَعْبُودُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَ اَنْتُمْ وَاَبَاءُكُمْ. Sizin bu taptıklarınız var ya dedi, bunlar hiçbir şey değiller aslında. Bunlar sadece sizin ve babalarınızın daha evvel uydurdukları şeyler. Babalarınızın isim taktığı şeyler. Kimisine reis dediler, onları ilahlaştırdılar. Kimini gök tanrısı dediler, kimine yağmur tanrısı dediler. Çeşit çeşit ilahlar uydurdular. Bunlar hakkında Allah hiçbir hüküm indirmemiştir. مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Allah Azze ve Celle bunlar hakkında hiçbir sultan, hiçbir güç ve kuvvet indirmedi. Hiçbir yetki de vermedi. Allah onlara bir yetki vermedi, onlara bir güç kuvvet de vermedi. Bunu sizin babalarınız uydurdu. O sizin reis olarak gördüğünüz, bazılarını da tanrılaştırdığınız, o kimseler aslında sizin babalarınızın uydurduğu şeyler. Firavunlar ene rabbukumul ala derken, işte milletlerinin onları Rableştirmesinden dolayı bunu söyleyebildiler. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyorduysa Firavun, milleti onu o noktaya çıkardığı için, yani yalnızca Firavun suçlu değil, Firavunları Firavun yapanlar da suçludurlar. Firavunları Firavunlaştıranlar, onları azgınlaştırdılar. Onlara itaat ettikçe onlar kendilerini Rab olarak görmeye başladılar. Milletin üzerinde diktatörlük yaptılar. Bizim dediğimiz olur, Allah'ın dediği olmaz diyecek hale geldiler. Aslında onların bu noktaya gelmesi, bunun bir sebebi işte o milletin onlara itaati idi. Millet kullara kulluk yapınca onlar da kendilerini Rab olarak göreceklerdir. Sadece şımartılanlar suçlu değiller. Şımartanlar da suçludurlar yani. Yalnızca firavunlar suçlu değil. Firavunları firavunlaştıranlar da suçludurlar. İnil hukmu illa lillah dedi Yusuf aleyhisselam. Hüküm sadece Allah'a aittir dedi. Hüküm koymak sadece Allah'ın yetkisindedir dedi. Ben demiyorum, Hazreti Muhammed bile değil. İşte bunu söyleyen bizzat Allah Azze ve Celle. İşte Kur'an söylüyor. Bütün peygamberler söyledi. Hazreti Yusuf da söylüyor. Bütün peygamberler aynı mektebin talebesi. Bütün peygamberler aynı şekilde eğitildiler. Aynı davayı öne sürdüler. Hepsi Allah'tan başka ilah yok dediler. Hepsi ahirete imana davet ettiler. Hiçbirisi ahiretten bahsetmemiş değil. Bütün peygamberler ahiretten bahsetti. Bütün peygamberler Allah'ın ilahlığından bahsetti. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'yi ilah olarak görmeyenler Müslüman olamazlar. Ahirete iman etmeyenler de Müslüman olamazlar. Allah'ı kabul etse bile Allah'tan başka ilahları olanlar da Müslüman olamazlar. Allah'tan başka Rabler tanıyanlar, Allah'ın yetkisini insanlara verenler, onlar hükmü Allah'tan başkasına vermiş olurlar. İşte o zaman Allah'ın dininden çıkıp giderler. Hazreti Yusuf aleyhisselam onlara tevhidi öğretiyor, küfrü öğretiyor, şirkin tehlikesini öğretiyor, hükmün Allah'a ait olduğunu söylüyor. Aksi halde onların da müşriklerden sayılacağını onlara öğretiyordu. Hüküm ancak Allah'a aittir diyordu. Demin anlatmış olduğum sebeplerden dolayı ve daha anlatmadığım sebeplerden dolayı insanları ilahlaştıracak olursanız, onları kendinize kılavuz yapacak olursanız hiçbir zaman mutlu, mesut bir toplum meydana gelmeyecektir. Allah Azze ve Celle, insanların bütün ihtiyacını düşünen Allah nasıl olur da medeniyet gibi bir ihtiyacımızı düşünmemiş olabilir? Medeni bir toplum halinde yaşamamızı düşünmemiş olabilir. Böyle bir şey mümkün müdür? Onun için Allah Azze ve Celle mutlaka bütün peygamberlere medeniyetin yolunu gösterdi. Bütün peygamberler medeniyetin yolunu gösterdiler. Ve işte o medeniyetin en temel kanunu o idi. Allah'ı Rab olarak göreceksiniz. Sadece yaratıcı olarak değil, Allah'ı kriterlerinizi alacağınız makam olarak göreceksiniz. Allah'tan alacaksınız kriterlerinizi. Allah'tan alacaksınız hükümlerinizi. Allah'ın dediği gibi bir toplum meydana getireceksiniz. Reislerinizin dediği gibi değil. Kafanıza göre takılmayacaksınız. Allah bir şey demişse siz başka bir şey demeyeceksiniz. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulih. Ey müminler, ey müminim diyenler, iman ettim diye iddiada bulunanlar, hakikaten iman ettiyseniz, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resuli, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman, siz başka bir hüküm vermeye kalkmayın. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah kanun koymuşsa siz başka bir şey söylemeye kalkmayın. Çünkü hüküm Allah'ındır. Çünkü yeryüzü Allah'ındır. Çünkü en iyi bilen Allah'tır. Çünkü Allah'tan daha iyi kimse kanun koyamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle insanı başıboş bırakmamıştır. Allah'ın dışındakiler insanlara huzur vermediler. İnsanların huzurlarını alıp götürdüler. Kardeşliği bitirdiler. İnsanlarda ahlakı bitirdiler. Söyleyebilir misiniz? Söyler misiniz? Bugün toplumda huzur var mıdır? Bugün toplumda istediğiniz ahlakı görebiliyor musunuz? Hiç kimse rahat rahat evini bırakıp da bir yere gidebiliyor mu? Söyler misiniz? Yarın yaşlandığınız zaman evladınızın size bakacağından emin misiniz gerçekten? Sizi sokağa atmayacağından emin misiniz? Söyler misiniz? Söyler misiniz? Bugün insanların en çok düşündüğü şey şehvetleri değil midir? parayı ve şehveti düşündükleri kadar acaba ahiretlerini düşünüyorlar mı? İnsanlara faydalı olmayı düşünüyorlar mı? Allah'a kul olmayı, medeni olmayı düşünüyorlar mı? Söyler misiniz böyle bir toplum medeni sayılabilir mi? Allah'tan başkalarına itaat eden bir toplum gerici bir toplumdur. Allah'tan başkalarını Rableştiren bir toplum medeni bir toplum sayılamaz. Çünkü medeniyetin temeli tevhiddir. Tevhid olmayan Allah'tan başka ilahların kabul edildiği toplumlar medeni toplum sayılamazlar. İşte onlara bunları anlattı. Emre Allah ta'budu illa iyye. Dedi ki ey zindan arkadaşlarım, Allah emretti ki ondan başkasına kulluk etmeyesiniz. Ondan başkasına itaat etmeyesiniz. Zalike dinul kayyim. Bu dedi işte kayyim olan din budur. Dost doğru olan din bu. Bunun dışındakiler yalan. Bunun dışında kim ne anlatıyorsa anlatsın, ismi ne olursa olsun, hangi ile hayatın profesörlüğünü yaparsa yapsın, yalan söylüyor. Allah'ı ilah olarak anlatmıyorsa, Rab olarak anlatmıyorsa yalan söylüyor, Kur'an'ı saklıyor. Bir takım güçlerin istediği İslam'ı anlatıyor. Allah'ın gönderdiği İslam'ı anlatmıyor. Bir takım güçlerin istediği İslam'ı anlatıyor. İşte dinul kayyim budur. Allah'ın ilah olarak ve Rab olarak göründüğü din. İnsanların ilahlaştırılmadığı, onların daima kul olarak görüldüğü, kriterlerin Allah'tan alındığı, bunun öğretildiği, işte budur gerçek İslam. Dinul kayyim budur. Bunun dışındakiler kayyim olmayan dinler, uydurma dinlerdir. Hakim güçlerin kendi saltanatlarını sürdürebilmek için uydurdukları ılımlı İslam gibi sahte dinlerdir bunlar. Onların o diktatörlüklerine, onların o zulmüne karışmayan bir din uydururlar. Onların meydana getirdiği nizama karışmayan bir din meydana getirirler. İşte o din Allah katında makbul olmayan bir dindir. وَلَكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bunu bilmezler. İnsanların çoğuna çünkü unutturuldu. La ilahe illallah derler, manasını anlamadan söylerler. Her gün ezanları duyarlar. Eşhedü en la ilahe illallah der müezzin. Ne müezzin bilir söylediğinin manasını, ne de dinleyenler bilir manasını. Hem Allah'tan başka ilah tanımayacağım, buna şahitlik ediyorum der, ama ondan sonra Allah'tan başka ilah tanır niceleri. Bilmeden söylerler. İşte o yüzden Kur'an buyurur ki çokları bilmezler bu hakikati. Ya sahibe-i sicin, ey zindan arkadaşlarım, emme hadukuma feyeski rabbehu hamra. Şimdi gelelim rüyalarınıza dedi. İçinizden birisi söylemek istemedi hangisi olduğunu. Sen demedi, senin rüyanın tabiri şu, öbürününki de şudur demek istemedi. Çünkü birisi idam olacaktı da o yüzden. O yüzden onun hangisi olduğunu söylemek istemediğinden dolayı içinizden birisi diye konuşuyor Yusuf Aleyhisselam. اَمَّا هَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا İçinizden birisi dedi, Rabbine yani efendisine yani krala içki sunacak. Ona bir şeyler ikram edecek yani. Ama içki, ama yani üzüm suyu da olabilir bu. Çünkü bazı rivayetlerde kral Müslüman idi. Belki de fasık bir Müslüman da olabilir. İçki içen bir Müslüman da olabilir. Her neyse sonuçta onun rüyasını öyle tabir etti. Aslında bu hangisinin rüyasıydı? Rüyamda kendimi şarap hazırlarken görüyorum diyen kişi var ya, işte bu aslında onun rüyasının tabiriydi. Ama yine de söylemiyordu Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Belki onların anlamasına bırakmıştı meseleyi. Sonra diğerine dedi ki, وَاَمَّا الْاَخَرْ فَيُسْلَبْ Ama diğerine gelince o da idam edilecek dedi. Yani sen demek istemedi. O kimdi? O da başında ekmeği gören, kuşların da ekmekten yediğini gören kimseydi. Aslında onu kastediyor Hazreti Yusuf ama üzülmesin diye. Hemen sensin demek istemiyordu ona. فَتَقُلُوا تَيْرُوا مِنْ رَأْسِ Ondan o idam edilecek ve sonra idamdan sonra onun başından kuşlar yiyecekler dedi. Aslında açıktı. Onlara onu kastettiği belliydi ama yine de onun kalbi kırılmasın, çok üzülmesin diye, yine de bir ihtimal kalsın, acaba ben değil miyim yoksa gibi düşünsün diye açıkça sen demiyordu Hazreti Yusuf. Bu da rüya tabir eden kimselere güzel bir harekettir, güzel bir örnektir. Demek ki eğer kötü bir şeyse manası, onu illa da sen diye tabir etmemesi icap eder. İşte o şekilde kudiyel emru lezi fihi testeftiyen dedi. İşte dedi sorduğunuz şeyin hükmü budur. Onun tabiri budur ve iş tamam olup bitmiştir. O sorduğunuz şeyin istifta ettiğiniz, fetva sorduğunuz ya da tabir sorduğunuz o meselenin işte tamamı sonuçlanmış hali işte budur dedi. Kudiyel emir dedi, iş bitti tamamlandı yani dedi. Demek istiyordu ki yani rüya tabir edilinceye kadar daha tamamlanmış sayılmaz. Ama rüya tabir edildiğinde artık tamamdır ve iş bitmiş demektir. Peygamberimiz de öyle buyurur. Rüya uçar bir ayak üstündedir buyurur. Rüya uçar bir ayak üstündedir. Bir başka rivayette uçan bir kuş gibidir. Ama ne zaman tabir edilirse zuhura gelir. Yani tabir edilmediği müddetçe rüyanın gerçekleşmesi mümkün olmayabilir. Ne zaman tabir edilir? İşte o zaman zuhura gelir. Eğer insan rüyasından kötü bir şeyler hissediyorsa iyiye tabir etmeye çalışmalı ama yine de bazen olur ki bunu başaramaz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da elbette isterdi onu güzel tabir etmeyi. İdam diye tabir etmemeyi o da isterdi. Fakat mümkün değildi. Çünkü tabiri oydu. Kalbine gelen oydu. Bu iş kitap okumakla elde edilen bir ilim değildi. Bu ilmi kesbiden değil. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu sözleri aslında bir rüyanın kesin olarak gerçekleşeceğini de ifade eder. Demek ki rüyalar kesin olarak gerçekleşebilirler. Demek ki eğer sadıka bir rüya ise ve doğru bir şekilde tabir edildiyse kesin olarak gerçekleşebilir. Onun için bir rüya görüldüğünde ona önem verilmeli. Allah Azze ve Celle haber veriyor olabilir. Başına şu gelecek işte ondan dolayı bir takım önlemler al. Madem ki başına gelecek o halde ona göre önlemlerini almalısın demek istiyor olabilir. O yüzden sadıka rüyalara önem vermeli. Tabir edilecekse güzel tabir etmeyi bilen insana gidilmeli. Tabir eden kimsenin elinden geliyorsa güzel tabir etmeli. Çünkü tabir edildiği zaman zuhura gelir. Aslında rüyayı gören kimse gözünü açtığı zaman zaten kendi tabirini kendisi yapar ekseriyetle. Aklına ilk gelen şey aslında o rüyanın da tabiri olur genellikle. Aklına gelen şey neyse, eğer müjdeli bir şey hissediyorsa, gözünü açtığı zaman kalbinde bir ferahlık hissediyorsa rüyanın tabiri güzeldir. Eğer gözünü açtığı zaman sıkıntı hissediyorsa rüyanın tabiri de kötüdür. Ekseriyetle sadıka rüyalar müjdeli olurlar. Ama burada görüldüğü gibi bazen müjdeli olmayan sadıka rüyalar da olabilir. O da mümkündür. İşte o zaman dedi ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَ اَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ Hapisten kurtulacağını zannettiği, Kur'an burada zan ifadesini kullanıyor. Yani rüyasını öyle tabir etmiş olduğu, hapisten kurtulacağını zannetmiş olduğu, padişahın yanında hizmetçi olacağını zannettiği o kişiye dedi ki, beni dedi efendinin yanında zikret. Rabbinin yanında, kralın yanında beni an. Benden bahset, hapiste böyle birisi vardı. Rüyamızı böyle tabir etti ve aynen dediği gibi de çıktı. Ben böyle kurtuldum. Diğer arkadaşım da idam edildi gerçekten. İşte o kişi salih bir insandı. Ona bir iftira atılmış, ey kralım. Onu oradan kurtar de, benim hakkımda şehadette bulun. Benim iyi insan olduğumu kralı anlat. Benim iftiraya uğradığımı kralı anlat dedi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bunu kime söyledi? Kur'an'ın burada açıkça ifade ettiği gibi hapisten kurtulacağını zannettiği kişiye, kralın yanında hizmetçi olacağını zannettiği kimseye bunu söyledi. Demek ki bu şekilde biliyordu yani. Hangisinin kurtulacağını biliyordu. Ama Kur'an yine de bu tabiri zan olarak ifade eder. Her ne kadar Hazreti Yusuf Aleyhisselam kudiye ifadesini kullansa da, iş bitmiştir yani dese de, yine de Kur'an burada zan ifadesini kullanır. Hazreti Yusuf yani zannetti denilmek isteniliyor. O şekilde zannettiği kimseye böyle söylüyordu. Demek yine de %100 ifade etmeyebilir. Yani rüyanın tabiri ne dayanarak %100 bu şöyle olacaktır denilemeyebilir. Çünkü rüyanın sonu, rüya sadıka rüya olabilir ama onun tabiri sonuçta zan ifade etmektedir. Kesin olarak söylenebilecek olan şeyler varsa da ekseriyetle rüyalar, sadıka rüyalar bile olsa onların tabirleri zandan tamamen hali olamaz. Tam kesin olarak %100 olarak iddia edilemez. İşte o zaman o böyle söylediği halde فَاَنْسَهُ الشَّيْتَانُ ذِكْرَ رَبِّي şeytan ona unutturdu bunu. Hapisten kurtulan kimse melikin yanında Hazreti Yusuf'u anmayı unuttu. Şeytan unutturdu. Şeytan daima böyle yapar. Dava adamlarının hapiste uzun süre kalmasını ister. Uzun süre hapiste kalsınlar ki onlar hizmet yapamasınlar. Onlar hizmetlerden kopsunlar. Onlar sadece hapiste 3-5 adama sadece konuşabilsinler. Konuşacaklarsa sadece onlara konuşsunlar diye. Kitlelere konuşamasınlar diye. Onların hapiste uzun süre kalmasını ister şeytan ve şeytanın yardımcıları. İşte burada Kur'an açıkça ifade ediyor ki o adama bunu unutturan şeytandı. فَاَنْسَهُ الشَّيْتَانُ ذِكْرَ رَبِّي Rabbinin Rabbine bunun zikretmeyi unutturdu ona şeytan. Yusuf'un temizliğini anlatması lazımdı halbuki ama unutturdu şeytan. فَلَبِسَ فِي السِّجْنِ بِدْعَ سِنِينَ Ve o sicinde hapiste yıllarca kaldı. Bid'a sinin ifadesi 3, 5, 7, 9 manalarına gelir. 9 seneye kadar yani ondan küçük olan rakamlar ve tekli rakamlar için kullanılır bid'a ifadesi. Demek ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam orada 3 sene kalmış da olabilir, 9 sene kalmış da olabilir. Bazı rivayetlerde 12 sene deniyor. Bazı rivayetlerde 14 sene olduğu söyleniliyor. 9-10 sene kadar yani ortalama olarak kaldığını biliyoruz. Ve artık çıktığı zaman 30 yaşlarında olacaktır. Ve artık Hazreti Yusuf Aleyhisselam önemli bir görev için oradan çıkacaktır. Hazreti Yusuf'un oradan çıkışını sağlayacak olan da yine bir rüyanın tabiri olacaktır. Allah Azze ve Celle ona rüyaların tabirini işte bunun için de öğretmişti. Onun o mahpushaneden kurtulabilmesi için öyle olması gerekiyordu. Hapisten kurtulması işte onunla mümkün olacaktı. Kralın rüyasını tabir edecekti. Şimdi artık kralın rüyasına geçecek Allah Azze ve Celle. Fakat ben orada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.